Ayrım 39.
Rüya görüyorum galiba. Bağışlayın yoldaş, sizi tanır gibi oldum. Evet evet, siz doktor değil misiniz? Sen kimsin? Beni tanımadınız mı? Hayır. Moskova'dan gelen aynı trendeydik, aynı vagonda. Beni çalışma kampına götürüyorlardı. Delikanlı Vasya Birikin'den başkası değildi. Kendini Yuri'nin ayakları dibine attı, ağlamaya başladı. Yanmış yıkılmış köy, onun köyü Veretenikiydi. Annesi ölmüştü. Köy yağma edilirken Masiya bir mağaraya saklanmıştı. Onun yakalanıp kente götürüldüğünü sanan annesi, kendini şimdi başında oturdukları Pelga kentine atarak öldürmüştü. Kız kardeşleri Alya ile Arya'nın bir başka bölgedeki çocuk bakım evinde olduklarını işitmişti. Ama kesin bir şey bilmiyordu. Yuri ile birlikte Moskova'ya geldi. Yolda Yuri'ye başına gelen acıklı olayları anlattı. 4. Tarlalarda ziyan olan ekin geçen yıl ekilmişti. Felaketler buğday ekimi bittikten sonra başladı. Polya yenge gittikten sonra oldu. Polya yengeyi anımsadınız değil mi? Hayır, hiç tanımıyorum. Polya yenge de kim? Polya yengeyi tanımıyor musunuz? O da bizimle birlikte trendeydi. Hani sarı saçlı, insanın ta gözlerinin içine bakan bir kadın. Evet, şimdi anımsadım. Dur bakalım. Ona daha sonra Sibirya'da da rastladığımda sokakta karşılaştık. Sahi mi? Demek Polya yengeyle karşılaştınız. Hey, ne oluyorsun? Niçin elimi tutmuş sallıyorsun? Sakın kolumu koparmayasın. Kız gibi de kıpkırmızı kesildin. Çabuk söyleyin, nasıldı anlatın. Gördüğümde keyfi yerindeydi. Senden ve ailenden söz etti. Sizinle kalmış değil mi? Yoksa yanlış mı anımsıyorum? Elbette, bizim evde kaldı. Annem onu kendi kız kardeşiymiş gibi seviyordu. Son derece çalışkandı. İğneyle çok güzel nakış işlerdi. Bizimle kaldığı sürece hiçbir şeyimiz eksik olmadı. Ama dedikodu ederek kadıncağızla yaşamı zindan ettiler. Köyde Rottenkarlam adında biri vardı. Polya'nın çevresinde dört dönüyordu. Her işe burnunu sokardı. Casustu bayağı. Polya ona başını çevirip bakmadı bile. Bunun için bana diş biledi. Benimle Polya'nın hakkında olmadık iftiralar attı. İşte sorun böyle patlak verdi. Sonunda Polya yenge gitmek zorunda kaldı, dayanamamıştı. Bütün sıkıntılarımız da o gittikten sonra baş gösterdi. Köyümüze yakın bir yerde korkunç bir cinayet işlenmişti. Buskova yakınındaki ormanda yaşayan dul bir kadın öldürülmüştü. Bu kadın ormanın kıyısındaki çiftliğinde tek başına oturuyordu. Tıpkı erkeklerin giydiği cinsten çizmeler giyerdi. Bir köpeği vardı. Vahşi bir hayvandı. Onu uzun bir zincirle bir direğe bağlardı. Zincir o kadar uzundu ki köpek evin çevresini rahatça dolaşırdı. Ada da gorlandı. Dul kadın evin ve çiftliğin işini tek başına hiç yardımsız yapardı. Neyse, geçen yıl kış birden bastırdı. Kar erkenden yağmaya başladı. Yaşlı kadın henüz patateslerini toplamamıştı. Veretenikiye geldi. Bana yardım edin dedi. Size ya para ya da topladığınız patatesten pay veririm. Ben de peki olur dedim. Ama çiftliğe gittiğimde Karlam'ı da orada buldum. İşe benden önce alınmıştı. Kadın onu da tuttuğunu bana söyleme gereğini duymamıştı. Bu yüzden onunla kavga edecek değildim ya, birlikte çalışmaya başladık. Kötü bir havaydı. Yağmur, kar birbirine karışmıştı. Her yer çamur deryası halindeydi. Durmadan kazdık kazdık. Patatesleri kurutmak için üst yapraklarını yakıyorduk. İşimizi bitirince kadın bize hakkımızı verdi. Ama bana bir göz kırpmasıyla biraz daha kalmamı ya da sonra yine gelmemi anlatmak istedi. Onun için çiftliğe yine gittim. Ürünümün fazlasını hükümete bildirmek istemiyorum dedi. Sen iyi bir çocuğa benziyorsun, beni ele vermezsin. Senden bir şey saklamıyorum. Bahçeye bir çukur kazmak istiyorum. Bunu kendim de yapardım ama havaya bak. Çukuru kazarsan seni memnun ederim. Bunun üstüne istediği gibi tabanı geniş, üst bölümü dar bir çukur kazdım. Çukurun içinde bir ateş yakıp toprağı mümkün olduğu kadar kurutmaya çalıştık. Sonra içine patatesleri yerleştirdik. Üstünü de toprakla kapadık. Kimseye bir şey söylemedim. Anneme ve kız kardeşlerime bile söz etmedim bundan. Aradan bir ay ya geçti ya geçmedi, çiftliği hırsızlar bastı. Buskoya'dan gelenlerin anlattıklarına göre evin kapısı ardına dek açılmış. İçerisi talan edilmiş. Yaşlı kadın da ortalıkta yokmuş. Köpek Gorland'a zincirini kırıp kaçmış. Biraz sonra yılbaşına doğru hava ısındı. Karlar erimeye başladı. Sen Bazil köyünde de yağmur yağdı, karlar eriyip aktı. O sırada köpek Gorland ortaya çıktı. Patateslerin gömülü olduğu yerde durmuş havlıyordu. Kar iyiden iyiye eridiği için toprak ortaya çıkmıştı. Hayvan toprağı eşelemeye başladı. Eşeledi, eşeledi, toprağı dört bir yana saçarak çukuru kazıyordu. Sonunda yaşlı kadının çizmeli ayakları ortaya çıktı. Korkunç şeydi bu. Veretenlik'te herkes yaşlı kadın için çok üzüldü. Hiç kimse Karlam'dan kuşkulanmıyordu. Zaten nasıl kuş kullanılabilirdi? Böyle bir şey kimsenin aklına gelmezdi. Böyle bir şey yapsa nasıl köyde kalır ortalıkta rahat rahat dolaşabilirdi? Kaçıp giderdi diye düşünüyordu herkes. Ve Etenliki'den uzaklara giderdi. Bu cinayetin işlenmesinden memnun olanlar köy kulaklarıydı. Köyde karışıklık çıkarmak için elimize fırsat geçti dediler. Bakın kentliler size ne yaptı? Bunu size ders olsun diye yaptılar. Kulağınızda olsun, bir daha elinizdeki malı saklamaya kalkışmayın. Ormandaki haydutları öldürdü sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Siz kentlilerin dediklerini yapmaya devam ederseniz açlıktan gebereceksiniz. Biz size akıl veriyoruz. Bir gün gelir, alnınızın teriyle ne kadar ürün topladığınızı öğrenmek isterlerse kendi karnınızı bile doyuracak çavdarınız olmadığını söyleyin. Zor kullanırlarsa oraklarınız, baltalarınız ne güne duruyor? Köyün yaşlıları toplandılar. Bu sözlerin doğru olduğunu kabul ettiler. İşte işler tam Karlam'ın istediği yola dökülmüştü. Hemen kente inip bütün bunları anlattı. O günden sonra da bizim taraflarda görünmedi. Ondan sonra her şey kendiliğinden oldu. Bunda kimsenin suçu yok. Kentten Kızıl Ordu askerleri geldi, bir mahkeme kurdular. Ve beni sorguya çektiler. Çünkü Karlam bütün suçun bende olduğunu söylemişti. Zaten daha önce de suçluydum. Çalışmaya giderken kaçan ben değil miydim? Yaşlı kadını da ben öldürmüştüm, köyü ayaklandırmıştım, beni tutukladılar. Ama döşeme tahtasını söküp kaçmanın yolunu buldum. Dağda bir mağaraya gizlendim, köyü yakmışlar. Annem nehirde boğulmuş, bunlardan hiç haberim yok. Ama yine her şey kendiliğinden olmuş. O gece Kızıl Ordu askerlerini eğlendirmek için bir eve yerleşmişler. Bol bol da içki vermişler. Adamlar kör kütük sarhoş olunca dikkatsizlik etmişler. Ev ateş almış. Yangın kısa sürede bir evden ötekine geçerek bütün köyü sarmış. Evler yanmaya başlayınca köylüler kaçmışlar. Ama kentten gelenler yanıp kül olmuşlar. Ama onları kasten kimse yakmadı. Buna dikkatinizi çekerim. Bizimkilere kimse yanan evlerinden kaçmalarını ya da köyden uzaklaşmalarını söylememiş. Ama başlarına çeşitli belalar geleceğini düşünerek kaçmışlar. Köye geldiğimde kimseyi bulamadım. Hepsi başını alıp gitmişti. Kim bilir nerelerde dolaşıp duruyorlar. 5. Yuri ile Vasya 1922 yılının ilk ilkbaharında NEP'in yeni ekonomik sistemin başlangıcında Moskova'ya geldiler. Hava ılık ve berraktı. Güneş kaldırım taşlarının arasından fışkırmış, otların üzerinde parlıyordu. Özel ticarete izin verilmişti. Bu da küçük çapta değiş tokuş biçiminde yapılıyordu. Bir mal belki 100 kez el değiştiriyor, el değiştirdikçe de fiyatı artıyordu. Bu yüzden birdenbire zengin olanlar çıktı. Özel kütüphane sahipleri kitaplarını raflardan indiriyor, bir araya getiriyor, sonra da hükümetten kooperatif kütüphanesi kurmak için izin koparmaya çalışıyorlardı. Bu izni alınca devrimin ilk gününden beri boş duran bir ambarı ya da başka büyük bir binayı kooperatif durumuna getiriyor, burada kitaplarını satıyorlardı. Eskiden sıkıştıkları zaman ekmek pişirip bunları karne dışı gizlice satmaya çalışan profesör karıları şimdi bunu açıkça yapıyorlardı. Onlar da değişmişti. Şimdi devrim için evet ya da çok iyi diye kaçamaklı bir cevap vereceklerini, devrimi kabul edip benimsediklerini gösterecek biçimde hareket ediyorlardı. Moskova'ya geldikleri zaman Yuri Vasya'ya bir şeyler yapmalısın Vasya dedi. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum, okumak istiyorum. Çok iyi olur. Annemin bir resmini yapayım istiyorum. Hayalimdeki gibi canlandırmaya çalışacağım. Bu da güzel bir düşünce ama resim yapmasını biliyor musun, hiç denedin mi? Dayımın yanında çalışırken boş zamanlarımda kara kalemle resim çizmeye çalışırdım. Pekala bir dene bakalım. Vasya'da ressam olarak büyük bir yetenek yoktu. Ama pekala süsleme işlerinde çalışabilirdi. Arkadaşlarının yardımıyla Yuri onu Stroganov Enstitüsü'ne yazdırdı. Vasya burada önce genel bilgiler edindi, daha sonra da baskı, cilt ve kitap süsleme işlerine geçti. Yuri ile Vasya çabalarını birleştirdiler. Yuri küçük küçük broşürler hazırlıyor, Vasya da bunları enstitüde basıyordu. Sonra bu kitaplar yine Yuri'nin arkadaşlarının açtığı ikinci sınıf kitap evlerinde satışa çıkarılıyordu. Bu broşürlerde Yuri'nin hayat görüşü, tıp üzerindeki çalışmaları yer alıyordu. Bu şekilde Vasya ile dostlukları uzun bir zaman sürdü, birlikte yaşadılar. Oturulamayacak kadar harap evlerde barınmaya çalıştılar. Moskova'ya gelir gelmez Yuri, Svitsey sokağındaki eski evine koşmuştu. Ailesi Moskova'ya geldiğinde bu evde kalmamıştı. Onların adına kaydedilen odalarda şimdi yeni kiracılar vardı. Eşyadan da eser kalmamıştı. Zaten Yuri'yi tehlikeli bir insan olarak görüyorlardı. Ondan herkes bucak bucak kaçıyordu. Markel de eski Markel değildi, bir hayli ilerlemişti. Bir zamanlar Sventitskilerin oturduğu Muşnoy Gorat'taki binaların yöneticiliğine getirilmişti. Yönetim müdürlüğü bürosu emrine verilmişti ama o yine de kapıcı odasında oturmayı tercih ediyordu. Bu odanın tabanı topraktı ama bir musluğu ve kocaman bir Rus sobası vardı. Diğer katlardaki borular ve radyatörler soğuk havada patladı ama kapıcı odasının musluğu hep aktı. Sobası gürül gürül yandı. Vasya ile Yuri'nin arkadaşlığı bir zaman sonra bozulmaya başladı. Vasya'nın zihinsel yetileri son derece gelişmişti. Artık ona Veletenniki'den gelen köylü çocuğu demeye bin şahit isterdi. Devrimin yaymaya çalıştığı fikirleri benimsemişti. Yuri'nin hayal dolu, anlayamadığı konuşması onun için bir kötülük kaynağı gibi görünüyordu. Yuri çeşitli hükümet dairelerine başvuruyordu. İki şey elde etmek çabasındaydı. Ailesini temize çıkarmaya uğraşıyordu. Onları Paris'ten Rusya'ya getirecek izni koparmak ve kendisine onları gidip getirecek pasaportu elde etmek istiyordu. Vasya onun bu çabalarının ne kadar gevşek, isteksiz olduğunu görüyor, hayretler içinde kalıyordu. Yuri çabalarının her zaman için sonuçsuz kalacağına inandırmıştı kendini. Ne zaman bir güçlüğe rastlasa adeta sevinerek bir şey elde edemeyeceğinden zaten emin olduğunu ileri sürüyordu. Vasya Yuri'yi her gün biraz daha suçlu, kusurlu bulmaktaydı. Yuri onun eleştirilerine aldırış etmiyordu. Ama arkadaşlıkları bozulmuştu. Sonunda bir gün ayrılmak zorunda kaldılar. Yuri oturdukları odayı Vasya'ya bırakarak Markel'in müdürlüğünü yaptığı binaya taşındı. Markel ona burada bir zamanlar Svetitskilerin oturduğu arka taraftaki katı verdi. Bu katta tek pencereli bir oda, bir banyo vardı. Buraya taşındıktan sonra Yuri doktorluğu bıraktı, kendine bakmaz oldu. Arkadaşlarını da aramadı. Büyük bir yoksulluk içinde yaşıyordu. 6. Kış mevsiminde sıkıntılı bir sabahtı. Çatılardan yükselen bacalardan ve yasağa rağmen pencereden çıkarılan soba borularından kalın bir duman bulutu yayılıyordu. Kent yaşamının zevkleri henüz uygulanmaya başlanmamıştı. Muşnoy Gorat'ta oturanlar üstleri başları kir içinde soğuktan tir tir titreyerek dolaşıyorlardı. Günlerden pazar olduğu için Markel Şapov ailesinin bütün bireyleri evdeydi. Geniş mutfak masasında yemek yiyorlardı. Şimdi yemek yenen bu masada bir zamanlar ekmek almak için kullanılan karneler toplanır, sınıflandırılır, paket haline getirilip sabahleyin fırına götürülürdü. Daha sonra ekmek geldiği zaman yine bu masada karnelere göre kesilip sayılır, sahiplerine dağıtılırdı. Ama şimdi bütün bunlar geçmişte kalmıştı. Yiyecek kontrolünün yerini başka türlü kısıntılar almıştı. Şapov ailesi masanın çevresinde dizilmişler, iştahla yemeklerini yiyorlardı. Odanın yarısını büyük Rus sobası kaplıyordu. Kapının yanında bir yatak, üstünde de bir musluk vardı. Odanın iki yanı boydan boya sedirlerle kaplanmıştı. Sedirlerin altına içi tıklım tıklım eşya dolu bavullar ve torbalar yerleştirilmişti. Masa sol tarafta kalıyordu. Masanın üstünde de duvara çivilenmiş bir tabak rafı vardı. Oda çok sıcaktı. Soba gürül gürül yanıyordu. Sobanın önünde Markel'in karısı Agata duruyordu. Kollarını sıvamış, elindeki uzun maşayla sobanın fırın bölümündeki tencereleri yerleştiriyordu. Yüzü sobanın alevleriyle aydınlanmıştı. Yuri bu sırada elinde iki kovayla içeri girdi. "Afiyet olsun," dedi. "Hoş geldin, otur yemek ye." "Teşekkür ederim, ben yemeğimi yedim." "Yemek dediğin şeyin ne olduğunu biliyoruz. Niçin oturup sıcak bir şeyler yemiyorsun? Burun kıvırmaya gerek yok ki. Bak, sıcak ekmek, patates, börek ve kaşa var." "Teşekkür ederim, yedim ben. Kapıyı açıp içerisini soğuttuğum için özür dilerim. Su almaya geldim. Banyoyu temizledim. Şimdi de içine su dolduruyorum. Birkaç kez daha geleceğim. Ondan sonra uzun bir süre sizi rahatsız etmem. Sizi bu şekilde rahatsız ettiğim için kusuruma bakmayın. Ama su alacak başka bir yer yok. İstediğin kadar al. Şerbet istersen veremeyiz ama su bol. Al alabildiğin kadar. Bunun için senden para da isteyecek değiliz." Gülüştüler. Yuri 3., 4. kez geldiğinde durum değişmişti. Markel, "Kim bu herif?" diye soruyorlar dedi. Kendilerini anlattım ama inanmadılar. "Al al, istediğin kadar su al ama sakın yerleri ıslatma beceriksiz. Kapıyı da çıkarken sıkı sıkı kapat aptal. İçeriği buz gibi yaptın." "Evet, onlara kim olduğunu anlattım, inanmadılar. Sana harcanan onca para neye yaradı söylesene." Yuri 5., daha sonra 6. kez geldiğinde Markel'in kaşları çatılmıştı. "Bir kez daha gel, ondan sonra tamam. Her şeyin bir sınırı vardır canım. Bizim küçük Marina olmasa kapıya kilit vururdum ya, sen ona şükret. Marina'yı anımsıyorsun değil mi? İşte şu masanın ucunda oturan esmer kız. Bak, kıpkırmızı kesildi. Doktoru incitme baba deyip duruyor. Sanki seni inciten varmış gibi. Şimdi Merkez Postanesi'nde telgraf memuru olarak çalışıyor. Çok mutsuz bir adam diyor, çok çekti. Senin için üzülüyor. Sanki senin başına gelenlerden ben sorumluymuşum gibi. O sıkıntılı zamanda niçin aileni bırakıp da Sibirya'ya gittin? Hep senin hatan. Bize baksana, bütün o sıkıntılı günlerde bir yere kıvırdamadık. Bak şimdi hepimiz bir aradayız. Kimseye bir şey olmadı. Tonya'ya gereken özeni gösterseydin şimdi yabancı ülkelere gitmezdi. Neyse, bunlar seni ilgilendirir, bana ne? Sorabilir miyim, bu kadar suyu ne yapacaksın? Yoksa kendine kayak yapmak için yer mi hazırlıyorsun? Hadi bakalım yürü, insanın elinden sana kızmak da gelmiyor. Çevresine öfkeyle bakıp sinirlenen Marina'dan başka hepsi kahkahalarla gülüştüler. Marina'nın sesi Yuri'yi irkitti. Ama bu seste onu etkileyen şeyin ne olduğunu anlayamamıştı. Evde bir hayli temizlik yapmak gerekiyor Markel diye cevap verdi. Tahtaların fırçalanması gerek. Sonra yıkanacak bazı şeylerim de var. Şapovslar hayretler içinde kalmışlardı. Böyle şeyleri değil yapman, söylemen, ağzını alman bile ayıp. Markel'in karısı Agata, kızımı yukarı yollayayım da yapılacak işleri yapsın diye atıldı. Bu beyden korkma kızım, çok iyi yetiştirilmiş bir insandır. Oldukça kibardır, sineğe bile dokunmaz. Neler söylüyorsun Agata Mihalyovna, Maria'nın işlerimi yapmasına izin vereceğimi mi sanıyorsunuz? Niçin benim için ellerini kirletsin? Kendi işimi kendim yaparım. Marina, siz ellerinizi kirletirsiniz de ben kirletemem mi diye söze karıştı. Bu kadar çekingen olmayın Yuri Andreyeviç. Yukarı odanıza gelsem herhalde beni kovmazsınız. Marina'nın çok tatlı, uyumlu, gür bir sesi vardı. İstese rahatlıkla ses sanatçısı olabilirdi. Yüksek sesle konuşmuyordu ama sesinde güçlü ve egemen bir ton vardı. Sesi en büyük koruyucusuydu. Böyle sesi olan bir kadını incitmek kimsenin işine gelmezdi. Yuri ile Marina arasındaki arkadaşlık o pazar günü su taşıma sorunundan sonra başladı. Sık sık Yuri'nin odasına çıkıp ortalığı topluyordu. Bir gün Yuri'nin yanında kaldı. Bir daha babasının evine dönmedi. Böylece Marina Yuri'nin üçüncü karısı oluyordu. Oysa daha birinci karısından ayrılmamıştı. Ama evlendiklerini nüfus cüzdanına geçirmediler. Çocukları oldu. Markel ve Agata kızlarından bizim doktorun karısı diye övünerek söz ediyorlardı. Baba Markel ya kilisede ya da evlendirme memurluğunda doğru dürüst bir tören yapılmadı diye üzülüyordu. Ama Agata sen aklını mı kaçırdın diye atılıyordu. Tonya sağken tekrar evlenmesi doğru olmaz. İki karılı olur sonra. Markel asıl sen aklını kaçırmışsın karı diye karşılık veriyordu. Tonya'nın bu işte ne ilgisi var? Ha ölmüş ha yaşıyor hiç fark etmez. Artık Tonya'nın hakkını koruyacak bir yasa yok. Arada sırada Yuri bizimkisi 20 bölümlük bir roman gibi 20 kovalık aşk diye alay ediyordu. Marina Yuri'nin gittikçe arkan tuhaflıklarını hoş karşılıyordu. Yuri ortalığı karıştırıyor, kirletiyordu. Bambaşka bir insan olup çıkmıştı. Kendini bırakan ve uçuruma doğru gittiğini bilen bir insanın tuhaflıklarıydı bunlar. Marina onun her türlü kaprisine ses çıkarmadan katlanıyordu. Marina'nın Yuri'ye olan bağlılığı daha da ileri gitti. Yuri'nin düşüncesizliği yüzünden büyük sıkıntılara düşüyorlardı. Böyle zamanlarda Yuri'yi yalnız bırakmamak için Merkez Postanesi'ndeki işini terk ediyordu. Bereket versin işinde o kadar seviliyor ve beğeniliyordu ki uzun süren ayrılıklardan sonra onu yeniden işe alıyorlardı. Yuri'nin kaprislerine uyarak onunla birlikte kapı kapı dolaşıp iş arıyorlardı. Önerilen her türlü işi yapıyorlardı. Çeşitli katlarda oturan kiracılar için odun kesiyorlar, tahtaları fırçalıyorlardı. Bir gün yine evde odun kesiyorlar, tertemiz halıları kirletmemek için odunları dikkatle içeri taşıyorlardı. Yuri masanın başına oturmuş, heyecanla bir şeyler okuyan, sonra bazı satırları öfkeyle karalayan ev sahibinden yana baktı. Bu adam ne okuyor acaba diye düşündü. Adamın yanından geçerken belli etmeden baktı. Ev sahibi Yuri'nin yazdığı, Vasya'nın da bastığı broşürlerden birini okuyordu. 7. Yuri ile Marina şimdi Spiridonka sokağında oturuyorlardı. Arkadaşları Gordon ve Dudorov da yakında oturuyordu. Jivagoların iki kızları olmuştu. Birinin adı Kapka, diğeri de Klaska'ydı. Kapka 6 yaşında, Klaska ise yalnızca 6 aylıktı. 1929 yılının yazı pek sıcak geçti. Yakın sokaklardaki odalarda oturan ve birbirlerine sık sık rastlayan dostlar ziyaretlere şapkasız, kısa gömleklerle gidiyorlardı. Bir zamanlar terzihane olan ev iki katlıydı. İki kat arasında güzel bir merdiven bulunuyordu. İki katın önünde de geniş camlı pencereler vardı. Camın üstüne iri harflerle terzinin adı yazılmıştı. Şimdi burası üç kısma bölünmüştü. Alt ve üst kat arasında tahtalarla bir üçüncü oda eklenmişti. Dışarıdan bakınca içeride oturan dizlerine kadar görülebiliyor, çocuklarsa olduğu gibi görünüyorlardı. Bu odada Yuri ile Marina ve çocuklar oturuyordu. Aynı okulda okumuş, uzun yıllar arkadaşlık etmiş insanların rahatlığıyla dereden tepeden söz ediyorlardı. Söylemek istedikleri şeyi anlatmak için bol bol sözcük bulabilen insanlar konuşmakta güçlük çekmezler. Yalnızca Yuri bu bakımdan rahattı. İki arkadaşı odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, konuşmakta güçlük çektikleri için bu kusurlarını durmadan "namussuzluk bu efendim, evet evet namussuzluk" gibi hiçbir şey anlatmayan boş sözcükleri yineleyerek kapatmaya çalışıyorlardı. Bu durumun ne kadar basit, ne kadar sinir bozucu olduğundan habersizdiler. Gordon'da, Dudorov'da iyi okullara gitmişler, kültürlü insanların arasında dolaşmışlar, iyi kitaplar okumuşlardı. Dinledikleri müzik her zaman kaliteli müzikti. Ama orta karar bir zevke sahip olmanın zevksiz olmaktan daha tehlikeli olabileceğinin bilincinde değildiler. Artık Yuri ile tek ortak yanlarının ilk gençlik yıllarını bir arada geçirmiş olmaktan öteye gitmediğinin farkında değillerdi. Sanki birbirlerine söyleyecek çok şeyleri vardı da bunlara Yuri'ye bir takım öğütler vermek, mutluluklar çekmekle başlayacaklardı. Yuri için onların gösterdiği yakınlık, kafalarının çalışma biçimi gün gibi açıktı. Bunda anlaşılmayacak bir şey yoktu ama onlara... "Sevgili dostlarım, ne kadar basit, ne kadar bayağı insanlar olmuşsunuz. Sözünü ettiğiniz ünlü insanların, beğendiğiniz sanatçıların yapıtları ne kadar kalitesiz şeyler. Sizde arta kalan tek canlı, parlak şey benimle aynı zamanda yaşıyor olmanız ve hala benim arkadaşım kalmanız." diyemezdi. İnsan bu tür düşüncelerini nasıl açığa vurabilirdi ki? Bu yüzden onları incitmemek için susuyor, sakin sakin anlattıklarını dinliyordu. Dudorov gönderildiği sürgünden henüz dönmüştü. Siyasi hakları kendine geri verilmişti. Üniversitedeki kürsüsünü de almıştı, araştırmalarına devam ediyordu. Şimdi arkadaşlarına sürgündeyken içinde bulunduğu duygu durumunu ve düşüncelerini aktarıyordu. Hakkında ileri sürülen suçlamaların, hapisteyken sorgu yargıcıyla yaptığı konuşmaların zihnini açtığını, şimdiye dek fark etmediği birçok şeyi öğrendiğini söylemekteydi. Öğrendikleri onu insan olarak olgunlaştırmış, ileri görüşlü yapmıştı. Gordon, Dudorov'la aynı fikirdeymiş, onun anlattıklarını beğeniyormuş gibi davranıyordu. Bu da Dudorov'un anlattıklarının bayağılığından ileri geliyordu. Dudorov'un anlattıkları zamana, zemine uygun şeylerdi. Yuri'yi çıldırtacak hale gelen şey de bu sözlerdeki ikiyüzlülüktü. Özgür olmayan insanlar köleliği yüksek, soylu bir şeymiş gibi göstermeye çalışır diye düşünüyordu. İşte orta çağlarda da böyle olmuş, Cizvitler işlerini bu düşünceye dayanarak yürütmeye çalışmışlardı. Yuri, Sovyet aydınlarında tanık olduğu siyasi mistisizme dayanıyordu. Yine arkadaşlarını kırmamak için bu düşüncelerini de kendine saklıyordu. Dudorov'un öyküsünde Yuri'yi en çok ilgilendiren şey şu oldu. Dudorov'un hücresinde Bonafice Orletsov adlı bir papaz da varmış. Bu papazın 6 yaşındaki Kristina adlı kızı babasının suçsuzluğunu kanıtlamaya and içmiş. Henüz çok küçükmüş. Amacını gerçekleştirmesi için yıllar gerekiyormuş. Ama buna o kadar inanmış, öyle güvenmiş ki kızıl ideolojide reddi olan haksız ne varsa hepsini kabullenmiş, bunlara büyük bir tutkuyla sarılmış. Yuri, "Ben artık gideyim," dedi. "Kızma bana Misha, burası o kadar havasız ki bunalıyorum. Baksana üstteki pencereyi de açtım. Bahçede çok sigara içiyorum. Senin yanında sigara içmememiz gerektiğini unutuyoruz." "Gitmeliyim Misha, yeterince konuştuk. Bana gösterdiğiniz yakınlık için size çok teşekkür ederim.